Ayrım 20.
Onun bu büyük bencilliğine karşın yine de özel olduğu yanları var. Daha önce hiç gitmedikleri berbat görünüşlü bir beyoğlu meyhanesinde buldular kendilerini. Çok üşümüşlerdi. İçeride başka kadın yoktu. Sonra başka kadınlar da geldiler. Gelenler ucuz fahişelerdi. Hem mezeler hem insanlar 10. sınıf burada dedi Teoman bağırarak. Canı hırt çıkartmak istiyordu besbelli. Kimse ciddiye almadı Teoman'ı. İyice sarhoş oldu. İnsan annesi için şiir yazmalı. Hiç değilse hayatında bir kez diye söyleniyordu. Sesi ağlayan bir insan sesi, yüzü gülmeye hazır bir başka insan yüzüydü. Şu şiirleri dedi Nisu. Onları bana da okutur musun? Dalga mı geçiyorsun Nil? Anlattım ya. Neyi anlattın? Sen sarhoşsun kızım. Söylenenleri kavrayamıyorsun artık. Güldü Nilsu. Evet galiba kendisi de sarhoş oluyordu. Kendi sınırlarına dayandıklarında bir taksiye atlayıp eve doğru yollandılar. Sınıra varmadan iki kez kusmuş, birbirlerine bulaşmış şiirler geveleyip mutsuzluk çığlıklarıyla gökyüzünü yırtmıştı Teoman. Onu daha önce hiç böyle darmadağınık görmeyen Nilsu, yapabileceği tek şeyin onu toparlayıp uyutmak olduğuna karar verdi. Güçlükle eve girebildiklerinde soyunup yatağa uzanmasına yardım etti. Uyuyana dek başında bekledi Nisu. Uzun sürmedi. Ertesi sabah uyandıklarında ikisi de hastaydı. Yiyip içtikleri her şey onlara ihanet etmiş, biraz da üşütmüşlerdi. Teoman hastalandığı için evde kalacağına adeta sevinirken Nisu neredeyse sürüklenerek işe gitmeye hazırlanıyordu. Acı kahvelerini üst üste içip inler gibi konuştular. Tam evden çıkarken döndü ve sordu Nisu. Kuzum Teo, şu şiirler, hani annen için yazdıkların, bana da okutur musun? Ne laf anlamaz kızsın sen, diye homurdandı Teoman. Dün de söyledim ya, o şiirlerin tümünü Cemal Süreyya'ya yollamıştım ve başka kopyaları yoktu. Mektup bir hayat biçimidir demişti. 21. yüzyılda mektup yazmak yaşantımızdan tamamen çekip gidecek. Kimsenin mektuplara ayıracak vakti kalmadı. Fakslar, telefonlar, modemler henüz e-posta girmemişti yaşamlara. Bir de kartpostallar var. Arkalarına bir iki satır çiziktirilmiş renkli kartpostallar. Yalan mı? Yeni tanıştıklarında uzun uzun mektup üzerine konuşan, heyecanla mektuplaşmayı savunan Teoman'ın adına hemen hemen hiç mektup gelmeyişini ilginç buluyordu Nisu. Dergi, kitap ve broşür dışında Teoman'a postadan gelen zarflarda makbuz ya da resmi yazılar oluyordu. Belki de saklı tuttuğu bir posta kutusu vardı. Belki atölye veya parti adresine gelen mektupları eve getirmiyordu. Eski bir sevgilisi kim bilir, siyasi arkadaşları falan. Birileri vardı elbet, yazışıp mektuplaştı. Oysa Selen'le yazışmasını, uzun uzun mektuplaşmalarını sevgiyle destekliyor, iki kadının içten bir yazılı dostluğu sürdürmelerinden heyecanlanıyordu. Peki neden pratikte ilgisizdi mektuplaşmaya? Sana bir mektup var Nisu. Elinde yeşil bir zarf, yüzünde tuhaf, biraz alaycı bir gülüşle odasına giren Hakan, ona İstanbul'dan postalanmış bir mektup uzattığında, telepatinin gücüne bir kez daha inanan Nisu çabucak toparlandı ve zarfı aldı. Yeşil zarfın üzeri çocuksu denilebilecek çiçeklerle süslenmişti ama yine de el yazısının Teoman'a ait olduğu belliydi. Gülümsedi Nisu. Sevgililerin üzerine kuma mı getiriyorsun artık? Hakan'ın sesindeki sitemli iğnelerden incindi Nisu. Biz seninle yalnızca iş ortağıyız Hakan dedi. Sesi öyle sert ve katıydı ki kendisi bile irkildi. Teslim olur gibi ellerini havaya kaldırdı Hakan. Şaka yapmıştım Nisu, şakaydı dedi. Bir kolunu uzatıp Nisu'nun sırtını sıvazladı dostça. Teoman'ı bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Sevindim. İnan ki çok sevindim. En çok senin için. Odadan çıkarken döndü. Biraz alınmış bir sesle ekledi. Biz yalnızca proje ortağı değiliz. Arkadaşız. Aynı zamanda ben öyle sanıyorum. Ayrı ayrı aynı konkura hazırlandıklarını Teoman ve Nergis'ten öğrendiklerinde yine iki kardeşin teşvikiyle aynı konkura birlikte katılmaya karar vermişlerdi. Nisu akşamları kendi işinden çıkınca Hakan'ın bürosuna gidiyor, birlikte çalışıyorlardı. Mesafeli ve dostça tutumunu son derece iyi ayarlayan Hakan, Nergis'le birlikte yaşamaya başlayalı beri daha ağır, daha yetişkin bir tavır edinmişti. Belki ikisinin de yeni ilişkilerinde olgunlaşmasının etkisiyle adını koymadan sürekli birlikte çalışmak nasıl olur diye düşündürüyordu onları. İkisi de bunu belli etmediklerini sansalar da bürodakiler ve evdekiler çoktan hissetmişlerdi. Gidip Hakan'dan özür dilemeliyim diye düşündü Nusu ama yeşil zarfa takıldı gözü. Aynı kentte yaşayan, aynı evi paylaştığı sevgilisi ona mektup yolluyordu. Olacak şey mi diye güldü. Olur, Theo'dan beklenir dedi gururlu bir sevinçle. Zarfı açarken heyecanlandı. Çiçeklerle kenar süsü yapılmış yeşil bir kağıt çıkmıştı karşısına. Nil, insan sevdiği kadınlara şiir yazmalı. Annem için yazdıklarım yok artık ama sana bir şairin karısı için yazdığı şiiri yollamaya karar verdim. Okur musun? Seni sonsuz biçimde buldum, o biçimi almıştın. Sandviçlerle, kötü şehirle, terle baş başa kalmıştın. Yürüdü üstüne herkesin neonu, herkesin babaannesi, herkesin en eski kökü, en eski hanesi. Yeşili bozup suya çevirdin. Akşamı sonsuz uzattın. Ne buldunsa o akşama uygun, ne buldunsa ona kattın. Sen bir atmacanın en uzun çığlığısın, her türlü gökte. Göğü büyüttün, otobüsleri aldın, şehirleri ufalttın. Seversin diye söylerim her şeyi. Sana uygun olsun, çünkü her şeyin birbirine uygununu sen bulursun. Gel, ellerini ver, en güzel ellerini öyle. Ruhum, ateş yüreğim, kokum, birlikte öyle. Ben sana böyle şiirler yazamam belki ama okurum. Nil, evlenip çoluk çocuğa karışalım mı kız? Nisan 10, 1990 İstanbul. Sevgili Selen, sana bundan sonra bir daha mektup yazmayacağımı hissediyorum. Seni sevmediğim, senden bıktığım için değil. Keşke seni sevdiğim kadar kendimi sevebilseydim. Ama yapamıyorum. Her şeyi başarabilen ben, kendimi sevmeyi beceremiyorum. Yaşantımın bir haritasını çıkartıp önüme koyduğumda, bütün yanlışları anneme, babama, babamın sevgilisine, kendi ilk ve son sevgilime yüklemenin bir yetersizlik belirtisi olduğuna karar veriyorum. Annesi ve babası boşanıp ayrı ayrı evlenen, ilk sevgilisi intihar eden milyonlarca insan olduğunu düşünüyorum. Ama bunun gölgesinde hastalıklı ve solgun yaşamanın bunca yaygın olduğunu sanmıyorum. Üstelik benim durumumdaki herkesin bencilliğin şanslı olduğunu da inanmıyorum. Babamın, senin, Mike'ın bana öğrettikleriniz, şimdi de Theo'nun usanmadan beni iyileştirmeye çalışması beni bir bakıma asla ödeyemeyeceğim büyük borçlar altında bıraktı, bırakıyor, bırakacak. Boğuluyorum. Ne istediğimi bilmediğimi söyleyemem. Çünkü pratikte ne istediğimi bildiğim apaçık. İsteyerek seçtiğim ve başarılı olduğum bir mesleğim. Hakan'la ortak olduk, artık patron sayılırım. Ne gırgır. Yine severek seçtiğim bir sevgilim ve onunla 2 yıldır sürdürdüğüm bir ilişkim var. Babamla buluşuyorum ara sıra. Cem mecbur hizmet için gittiği Mersin'den sık sık arıyor. Bunu başarılı bir erkeğin iyi aile ilişkilerini koruması gerektiğini inanarak yapsa bile bir şekilde onunla bağlarımın tazelenmesi hoşuma gidiyor. Bir kızları oldu geçen ay. Hala oldum. Sonra artık bir kedimiz bile var. Adı Viking. 3 renkli, alacalı bir dişi. Başka ne kaldı? Ha evet, Deniz ve Alican. Deniz AFS bursuyla Amerika'ya gitti bu yıl. Annesi Deniz'in kalıp orada öğrenimini sürdürmesini istiyormuş. Eski solcu Zeynep'in kızını kahrolsun Amerika'da okutmak isteyişine gülüyor Theo. Alican pek minik, ilkokula gidiyor. Onu görmeye giden babası o henüz bize gelmeyecek kadar küçük diyor. Ülker yeniden evlendi ve bir bebek bekliyor. Theo'ya gelince onun yeşil bir susamur olduğuna inanıyorum artık. O denli doğal, enerjik ve saf. Bir susamuru kadar da sorumsuz. İyi ama benim sorumlu bir sevgili olduğumu kim iddia edebilir? Belki de babamın yaşamını boğan işlevsel sorumluluktan yoksun oluşu onu böyle renkli kılıyor. Kim bilir, sen babam yerine Theo'yla çok daha mutlu olurdun. Theo da benim yerime senle. Kim bilir? Yaşamın kimi yerlerinde bir iğne deliğinden geçiyor kişi. Geçebilirse ilerliyor, geçemezse yerinde kalıyor. Yerinde saymaksa geri kalmak değil mi? Ben o iğne deliğine sıkıştım kaldım. Bedenim geçti, gelişti, bir kadın oldu ama beynim hala bir çocuk beyni. Duygusal konularda o iğne deliğine girdiğim 14 yaşımın kontrolsüzlüğü, yetersizliği ve çaresizliği var ki konumuma tersliği giderek artan bir güdüklük yaratıyor yaşantımda. Çünkü bedenimin büyümesi bitti, yaşlanmaya başladı artık. Her biyolojik jenerasyonu 25 yıl kabul edersek çoktan başladım yaşlanmaya. Benimkisi uyumsuzluk. Uyumsuzluk. Uyumsuzluk. Galiba sorun bu. Asla uyum sağlayamıyorum yaşama. Yanı başımda çağlayarak hayatın pınarlarına akan bir erkek hayatı yakalamış, kuvvetlice kavramış, bana sunuyor ve ben hiçbir şeye uyum sağlayamıyorum. Yapamıyorum. Kafamın içinde çoğu mutsuz resimler, gözümü yumsam yalnızlık çığlıkları. Sevgiye doyamıyorum. Çok sevilsem boğuluyorum. İnançsızım. İki insanın birbirini anlayacağına, seveceğine ve bir kadınla bir erkeğin aynı çatı altında mutlu olabileceğine inançsızım. Oysa Theo'nun dediği gibi yaşadığımız anın tadını çıkarıp o anın sevgisini, dirimini ve inancını yakalasam. Ah bir yakalayabilsem. Ama iyileşemiyorum. Hastayım. Başımın içi kurtlarla dolu. Bazen onları görür gibi oluyorum. Beni yok edecekler. Senin sevdiğin kedili şiirin devamını yazıyorum. Yıllar önce ölümü seçen sevgilim. Bunca sevgisizlik içinde iyi biliyordu yetmeyeceğini. İki kişinin birbirine bu yüzden döşeğinde ölümle buluştu. Sevgili Selen, hoşça kal. Nilsu. Partiden ayrılıyorum Nil. Elinde eskimiş deri çantası ve çantasına sığmayan yeni kitaplarla fırtına gibi girdi eve Teoma. Şaşırmış baktı ona Nilsu. Partiden ayrılmak sana yakışıyor dedi hınzır bir gülümsemeyle. Alıştım ona diye düşündü sonra. Bak parti marti bana göre değil kızım. Şimdi eğer şimdi bir ekoloji partisi kursam önerdim çocuklara. Peşimden gelecek çok kişi var şu anda bile. Çünkü hizipleşmeden, çapsızlıktan ve belirsizlikten bıkanlar çoğaldı parti içinde. Soluk soluğa kalmıştı. Onun merdivenleri koşarak çıktığını, yine asansöre binmediğini anladı Nilsu. Öksürdü uzun uzun, sigarayı azaltmalıyım dedi söylenerek Teoman. Son günlerde sık sık sigarayı bırakmaktan söz eder olmuştu. Başaramaz diye düşündü Nilsu. Sigara onun bir parçası olmuş. Sanki gözlükleri, sanki kitapları kadar günlük yaşamının parçası olmuş sigara. Sonra sakalımı, bıyığımı da keseceğim. Sesinde bulaşıcı bir heyecan vardı. Zaten bütün duyguları bulaşıcı bu adamın diye gülümsedi Nilsu. Gülüşünde çaresizlikle karışık bir zorlama vardı. Köktenci bir hareket gerekiyor Nil. Mutfağa geçti, ocağa su koydu. Kahve içeceğiz diye kendi kendine düşündü Nilsu. Öbürü mutfaktan konuşmasını sürdürüyordu. Şimdi bir enerji meselesidir gidiyor. Herkes enerji problemine nasıl çözüm bulacağız, yandık, battık diye panikleniyor. Termik santrallere karşıyız diye ortaya çıkıp yollara, köylere düşüyoruz ya, kendi partimiz içinde bile bunu yalnızca falanca yere termik santral yapılmasın, filanca körfez kurtulsun sananlar var. Teoman elinde iki boş fincan, kahve kavanozu ve şekerli yerleştirdiği tepsiyle salona döndüğünde Nilsu saatlerdir çözemediği bir merdiven kompleksine eğilmiş, kara kara düşünüyordu. Oysa bu konu bu kadar basit değil. Bak sen anlarsın Nil. Senin beynin kafanın içinde bir aksesuar değil. Öbürleri onlar özgür düşünmeyi unutmuşlar. Birbirlerinin düşünceleriyle başka birinin yorumlarını birleştirip kendi sentezlerini üretmeye yıllardır alışmışlar. Bu sentezlerin kendilerine ait olduğunu sanmışlar. Ha ha güleyim bari. Yeniden mutfağa gidip içinde kaynamış su olan çaydanlıkla geri döndü. Kendi fincanına iki, Nilsu'nunkine bir tatlı kaşığı kahve atıp kaynar suyla doldurdu fincanları. Benim çalıştığımın farkında bile değil diye düşündü Nilsu. Oysa bürodaki telefonlardan kaçmak için Erkenden eve dönüp Kemer'de inşa edilecek 120 yataklı bir resort otel projesi üzerinde çalışmayı planlamıştı. Kendine ortak olmasını isteyen, hep onun gibi dinamik ve cüretli bir mimarla beraber çalışmayı düşlediğini söyleyen Hakan'dı. Teklifini hep beraber Boğaz'da yemek yedikleri bir akşam masada yapmıştı. Gel beraber çalışalım, ortak olalım Nisu. Nergis ve Teoman çok sevinmiş, Nisu'yu teşvik etmişlerdi. Sen de gel mühendislik yap Teo, dediğinde gülmüştü Teoman. Ben sizler kadar ciddi değilim. Örgütlü, örgütsüz, muhalefet benim mesleğim galiba, demişti. Hakan'ın ortağı olmanın sevgilisi olmaktan daha çok hoşuna gideceğini düşünmüştü Nisu. Bazı insanlarla çalışmak başlı başına zevktir ama onlarla başka şey yapılamaz. Ayrıca artık başkaları için değil, kendisi için çalışmak fikri de hoşuna gitmişti. Biraz düşündü Nisu. 10 gün sonra ortaklık teklifini kabul ettiğinde hep beraber onu kutlamaya gittiler. Haydi çocuklar, dansa gidelim, diye tutturdu Teoman. Yemekten sonra çoğunluğunu ilk gençliğin oluşturduğu gürültülü bir diskoya gittiler. Bol bol dans edip güldüler. O gece eve döndüklerinde Teoman Nisu'nun canını acıtarak sevişti onunla. Örseledi bedenini. Uyumadan önce kucakladı Nisu'yu sımsıkı, yine acıttı canını. Siz ikiniz dans ediyordunuz ve ben her şeyi anladım, dedi. Sesinde kırgınlık, sesinde keder vardı. Sonra baygın düşer gibi pat diye uyudu. Bir daha da bunu hiç açmadı, hiç sormadı. Değişmedi tavrı, bakışları, sıcaklığı. Belki de tümden kovdu kuruntularını, tümden unuttu kırgınlığını, kim bilir. Ama hiç konuşmadılar bu konuda, ikisi de. Belki gerçekten bitmiş bir ilişkinin şimdiki zamanı gölgelemesine izin vermemek için bilinçli olarak, belki de Nergis'i korumak için bilinçsiz olarak. Ama sık sık yeşil mektubuna ne zaman yanıt yazacağını sorar oldu. Evlilik için düşünmesi gerektiğini söyleyip ağırdan alan Nisu'yu acele karar vermeye zorlar gibiydi. Kahvesine hiç şeker koymadan uzattı fincanı Nisu'ya, kendi fincanına iki kesme şeker attı. Gürültülü gürültülü karıştırdı. Bir eli ceketin cebindeydi. Sigara arıyor, dedi Nisu içinden. Başaramayacak. Bırakamaz sigarayı. Sorun filanca körfez, feşmeken koy sorunu değil ki Nil. Kesinlikle dinlendiğine, sözlerinin takip edildiğine güvenerek bıraktığı yerden sürdürüyordu konuşmasını. Sorun enerji problemine nasıl yaklaşıldığı ile ilgili. Bak, dünyada bir güçler dengesizliği var. Dünyanın beşte biri bütün besin gereksinmesinin beşte üçünü tüketiyor. Açlıktan kendi insanları ölen Etiyopya, İngiltere'ye et satıyor. Dair Dava et işlem şirketi konserve et yapsın diye bütün bunlar. İsviçre'de kişi başına ulusal gelir 21 Amerikan doları, Nijerya'da 360 sent, Türkiye'de 1.2 dolar. Yani konuya Gökova, Ali Ağa, Karetta Karetta, Monakus Monakus olarak görmek yalnızca at gözlüğü takmak anlamına gelir. Kahvesini hüpürdederek yudumladı. Ne kadar doğal, nasıl da seviyor yaşamayı, diye düşündü Nisu. Onun fincanı kavrayan ellerine, gözlükleri ardında kısılmış gözlerine baktı. Hayatın içinde, tam göbeğinde duruyor ve yaşamak sevinçli bir mecburiyet onun için. O yaşayacak, dedi içinde. Enerji gelişmişliğin bir kriteri mi acaba Nil? Neden üçüncü dünya ülkeleri ille de birinci dünya ülkelerinin yollarını takip etsin yani, değil mi? Farklı bir büyüme modeliyle de gelişmenin olası olduğunu savunmak neden hainlik, gericilik ya da ütoplik olarak değerlendiriliyor? Ha? Okuyor ve düşünüyor. Onun yaşında kaç kişi böyle, diye düşündünüyorsun. Onu farklı kılan özelliklerden biri de bu. Türkiye neden enerji sorununu güneş, su, rüzgarla çözen ve üretim, tüketim politikasını buna göre düzenleyen bir ülke olmasın? Kahvesini iştahla hüpürdetip hala el yordamıyla sigara arıyordu. Yani gelişmişlik bir sorun mu, yoksa bir çözüm olarak mı önümüze konuluyor? İyice görerek bakmalı. Ütopyacı ama neden olmasın, diye geçirdi içinden Nisu. Ütopyacı diye saldıracaklar bana yine, dedi Teoman. Hala sigara arıyordu. Hayır değilim. Bu konuda ütopik değilim. Yeni bir savla geliyorum, o kadar. Niçin bir denklemin tek çözümü olduğu ve bunun ille de batılı bir matematikçinin çözüleceğinin saplantısı var? Kalktı yerinden, sanki uykuda yürür gibi masanın kitaplığın üzerinde ellerini dolaştırıp sigara aradı. Hiç sigara içmemiş, bunu babasını taklit, annesini reddetmek için zorlanmadan yapmış olan Nilsu, Teoman'ın bu bağımlılığını tam anlamasa bile hissedebiliyordu. Ona sigarayı bırakması için hiç baskı yapmamıştı ama bazı kareler onunla öpüşmenin hiç sigara içmeyen birisi için çok lezzetli olmadığına yakınmıştı, o kadar. Ağız bakımına itina gösterir olmuştu Teoman bu uyarıdan sonra. Evde sabah akşam diş fırçaladığı gibi cebinde de bir yolculuk fırçası ve macunu vardı. Naneli gargara suları almıştı. Sen bana kendime özen göstermek, daha düzenli yaşamak, sistemli çalışmak gibi alışkanlıklar kazandırıyorsun Nil. Bunları da öğreterek değil, örnek olarak yapıyorsun. Ben senin için iki kez fazla diş fırçalamışım. Çok mu kız? Önündeki paftaya konsantre olmaya çalıştı Nilsu. Merdivenleri bırakıp Hakan'la iki gündür yerleştiremedikleri ARK sistemini çalışmaya karar verdi. Alternatif enerji konulu bir panel düzenliyorum haftaya. Bütün düşündüklerimi açık açık anlatacağım orada. Hayır, Teoman varken çalışmak olanaksızdı. Şimdi de çantasından şişmanca bir dosya çıkarttı. İçinden bazı kağıtları aldı. Bazıları yere düştüler, aldırmadı. Heyecanla elindeki kağıtları okumaya başladı. Gelişmekte olan ülkelerde politika belirleyici enerji modelleri. Nilsu'ya baktı, yüzünde aferin bekleyen bir çocuk ifadesi vardı. Bu kadar dağınık ve karışık çalışmasına karşın nasıl olup da aradıklarını çabucak buluyor diye şaşırdı Nilsu. Bence enerji kullanımı sosyal amaçlara ulaşmak için bir araçtır. Kendi başına bir amaç olamaz. Böyle diyorum konuşmamda. Ayrıca doğa, teknoloji ve toplum özellikleri karşılaştırmalı çalışmalarla incelenip her ülke ve toplum yararına bir enerji gereksinimi haritası çizilmelidir. İğne batmış gibi fırladı ucuna iliştiği sandalyeden, çantasını karıştırmaya başladı. Arkası dönük, hafifçe eğilmiş halde sürdürdü sözlerini. Enerji politikalarını kim yapıyor, ha? Kim? Karar verici güçler. Peki, enerji politikası çıkarların cirit attığı seçkin ve özel bir konuma dönüştürülüp kişisel tercih ve amaçların yoğunlaştığı bir sektör haline dönüşürse ne olur? Teoman'ın sanat ve politika konularında sık sık monologlara girdiğini bilen Nilsu, rapidosunun kapağını kapatıp masaya bıraktı. Evet, Hakan haklı. Bilgisayar ve plotterlarla proje çizimine başlamam gerek diye düşündü. Üç önemli enerji ekonomi modeli sunacağım onlara. Kendi kendine yetme modeli şok yaratacak ama olsun. Uyuyanları uyandırmalı, sık sık şok yaratarak. Kimin umurundaki bunlar? Biraz acıyarak baktı ona Nilsu. Yahu Nil, hiç sigara yok mu bu evde be? Yaşantısının çocukluktan sonraki kendine ait yıllarını yalnız yaşayarak geçirenler, daha sonra en uyumlu, en heyecanlı ve verimli bir beraber yaşamda bile yalnızlıklarını özlerler. Bunun birlikte olunan kadın, erkekle hiç ilgisi olmadığı, tamamen kişisel bir gereksinme, alışkanlık ve durum olduğunu ancak bilenler anlarlar.